Anafor, Erhan Bener.
Ayrım 39.
Galip gevrek gevrek güldü. Beklerim güzelim, beklerim. Ama benim senden istediğim başka bir şey var. Bana bazı bilgiler ileteceksin. Ne gibi? Yeni bir şey değil. Şu Irak'a gidecek olan makinelerin imalatının ne zaman biteceğini, bunlar için gelecek malzemenin ne zaman, hangi gümrüğe getirileceğini, Almanya'ya ihraç edilecek malzemenin yükleme tarihlerini, hatta hangi tırlarla gönderileceğini öğrenmem gerek. Hem de bir an önce. İclal, çalışırım, dedi. Çalışma, yap. Almanya'daki temaslarımız hakkında da bana günü gününe bilgi vermeni istiyorum. Peki, sen şu kızla ne zaman konuşacaksın? O işi bana bırak. Anlaştık mı yani? Galip, masadaki kağıt peçetelerden birinin üzerine bir numara yazıp uzattı. İstediğim bilgileri öğrenir öğrenmez beni bu numaradan ara. Seninle çok yakında dünyanın altını üstüne getirecek bir bomba patlatacağız ortak. Garson kızın şaşkın bakışları altında masanın üstünden uzanarak İclal'in yanağına kocaman bir öpücük kondurdu. Nüket bir elinde sigarası, öteki elinde uzaktan kumanda aygıtı, yanı başındaki sehpanın üzerinde viski bardağı, aptalca bir Meksika dizisi izliyordu televizyonda. İlhan hastanede Sevin'in başında nöbetteydi. Ayşim haftalık izniyle sinemaya gideceğini söyleyerek erkenden çıkmıştı. Bu koltuğu kocası öldükten sonra şirket hesabına ilk kez çıktığı, sözüm ona bir iş gezisi sırasında Paris'teki Maison Danus vitrinde görmüş, ne kadar beğenmişti ki Cahit ne yapıp edip onu Danimarka'dan getirtmek zorunda kalmıştı. İnsanın vücudunu kendi deyimiyle ana kucağındaymış gibi sımsıcak sarıyordu. Ayrıca koltuğa gömüldükten sonra bile ayağını rahatça üzerine koyabileceği aynı deriden bir de pufu vardı. ''Ne diye gözünü yoruyorsun bu saçma dizileri seyrederek?'' demişti İlhan. ''Ağlamak da bir gereksinme değil mi sence?'' diye yanıtlamıştı. ''Bak bu dizide kadın çok darda kaldığı için bebeğini bir yetimhanenin kapısına bırakıyor. Yıllar sonra zengin olunca çocuğunu aramaya başlıyor. Bir sürü aksilik nedeniyle her bölümde tam buluşacakları sırada yine birbirlerinden uzaklaşmak zorunda kalıyorlar. Ne kadar acıklı değil mi?'' ''Acıklı ve saçma. Ama ben, keşke benim de bir çocuğum olsa da onu bulmak için bütün dünyaya dolaşmak zorunda kalsam.'' diyorum. Dalmış. Sanki Sevin'den ne farkı var? Paraysa para, huzursa huzurlu da sayılabilir. Toplumda saygın bir yeri var. Büyük bir şirketin sorumlu bir yöneticisi olarak sağlığı da fena sayılmaz. Ama yalnız işte. Cahit'i bir öfke krizi sonucu kovdu. İlhan bu arada kalan 3-5 günlük iznini de dışarıda geçirmeyi yeğliyor. Çünkü ablasıyla konuşacak bir şeyleri yok. Cahit'i düşünüyor, İclal'i düşünüyor, Sevin'i düşünüyor. Kiminle mutlu olabilir Cahit? O sırada salonun kapısı sessizce açılıyor ve Cahit elinde upuzun saplı tek bir kırmızı gülle içeri giriyor. Hafifçe öksürüyor. Nüket, öksürük sesinden çok bir sezişle dalgınlığından sıyrılıp başını çeviriyor, Cahit'i görüyor. ''Ne arıyorsun sen burada?'' ''Koltuğun rahatlığından eser kalmamış. Seni arıyorum.'' Gülü uzatıyor. ''Sen nasıl girdin?'' ''Bir kopyasını yaptırmamış olsam o kadar rahat verebilir miydim o anahtarı?'' Eğilip öpüyor sonra onu dudaklarından. Parmak uçlarına kadar bütün vücudunun ürperdiğini hissediyor Nüket. Yine de direnmeye çalışıyor. ''Neden? Barışmadık mı hala?'' diyor Cahit. ''Böyle habersiz gelmemeni söylemiştim sana.'' ''Kimden çekiniyorsun? Herhalde hizmetçinden değil.'' ''İlhan evde olabilirdi.'' ''Hastane nöbet tutuyor, sen de biliyorsun.'' Gülü viski bardağının yanına bırakıyor Nüket ve ikisi birden ilk kez birlikte oldukları günden beri hiç olmadık bir biçimde birbirlerini istediklerini anlıyorlar. Nüket koltuktan halının üstüne kayıyor. Cahit hemen yanına uzanıyor ve bütün isteğine karşın telaş etmeden yavaş yavaş öpe çıkarıyor onun giysilerini. Çırılçıplak kaldığında Nükhet de onun soyunmasını beklemeden pantolonun düğmelerini koparırcasına çözmeye çalışıyor. Cahit öylece pantolonunu bile çıkarmadan giriyor içine. Bir an bekliyor orada. O yumuşak ve alev alev yanan ıslaklığın bütün vücudunu adeta esir aldığını hissediyor. O sırada ikisi de Cahit'ten hemen sonra sessizce kapıyı açıp içeri süzülmüş olan bir gölgenin salonun mutfağa dönen köşesine büzülüp elindeki uzaktan kumanda aygıtıyla bir video alıştırıcısını çalıştırdığını fark edemiyorlar. Camlı kitaplıktaki kalın ansiklopedi ciltleri arasında belli belirsiz yanıp sönmekte olan mor ötesi bir ışık hareketlerini an be an izliyor. "Ne içersin?" dedi Nükhet. "Viski?" "İçerim," dedi Cahit başını sallayarak. Amerikan bardan yeni bir bardak çıkararak uzattı Nükhet. "Sevgimize." Neden sonra televizyonun kısık bir sesle de olsa çalışmakta olduğunu fark etti Cahit. "Ne anlıyorsun bu saçma Meksika dizilerinden?" dedi. "Ağlama gereksinmemi karşılıyor." Uzaktan kumanda aygıtıyla televizyonun sesini iyice kıstı. Şimdi yalnız suskun insanların bir takım hareketler yaptıkları görülüyordu duman rengi ekranda. "Biz de onlar gibi miyiz?" dedi içinden Nükhet. Cahit hiçbir şeyin farkında değildi. Oysa Nükhet az önce Cahit'in tüm erkekliğini cömertçe savurmuş olduğu o çılgınca sevişmelerinin sonrasında, yorgunluktan bitmiş bir halde halının üzerine serildiği sırada çok usturuplu bir şekilde yerinden doğrulmuş ve içindeki yapışkan yaşam sıvısının bir damlacığının bile ziyan olmamasına dikkat ederek geçirmişti kilotunu ayağına. Şu anda da bacaklarını bu nedenle sıkı sıkı yapıştırıyordu birbirine. Evet, bu Meksika dizileri onu ağlamak gereksinmesini karşılıyordu. O dizilerdeki gibi bir çocuğunun olması isteğiyle yüreği yanıyordu. Öyleyse neden olmasındı, şart mıydı evlenmek? Bugün ilk kez düşünmüştü bu olasılığı ama bunu ona açıklayamaz, anlatamazdı. Olsun, babalığı ister kabul etsin ister etmesin, belki de bu kez içine atılan tohum yeşerecek. Birden Cahit'in canını yakmak geçti içinden. Demek İlhan'ı hastanede nişanının başucunda bırakıp geldim buraya. Ne demek istediğini fark etmedi Cahit. Başını evet anlamında sallamakla yetindi. Pantolonunun düğmelerini iliklemeye başlamıştı. Sevin'in durumu nasıl? Çok iyi. Bir gelişme? Doktor bir karara varmak için henüz erken diyor. Peki sen Sevin'i kıskanmıyor musun? Hayretle baktı yüzüne Cahit. Sevin'i kıskanmak mı? Kimden? İlhan'dan. Gülmeye başladı. İlahi Nükhet, güldürme beni. Zavallı kız ölüm kalım savaşı veriyor. Sevginin tohumu böyle güç anlarda atılır. Nerede o günler? Der gibi omuzunu silkti Cahit. Bilmem ki yengem onaylayacak. Kardeşini kendi elimle sokarım gerdiği. Nükhet yüzünü buruşturdu. Ne olur böyle konuşma. Hiç hoşuma gitmiyor, dedi. Onu sevmediğimi pekala biliyorsun. Yine de aptalca bir koşullandırma bu belki. Ama onunla evleneceksin, öyle değil mi? Hele bir iyileşsin, belki yengemi vazgeçmeyi ikna edebilirim. Söylemek istediğini söyleyip söylememekte kararsızdı Nükhet. Ve bu ara kendisini erkeğin çıplaklığını hala obur bir dikkatle gözetlerken yakaladı. İyi ki erkek değildi. Bu çıplak haliyle isteğini gizleyemezdi. Başını güçlükle sessiz bir filme benzeten televizyon dizisine çevirerek heyecanının yatışmasını bekledi. ''Sen bana bir şey mi söylemek istiyorsun?'' dedi birden Cahit. ''Evet'' dedi, ''sana bir şey söylemek istiyorum. Önemli bir şey söylemek istiyorum. Seninle evlenmek istemiyorsun ama benimle de evlenmeyeceksin değil mi?'' Bakışlarından huylanmıştı sanki Cahit. Şimdi o da başını sessiz televizyona çevirmişti. ''Neden sustun? Bu konuyu aramızda tartışıp halletmemiş miydik? Kararımı değiştirdim. Eğer Sevin iyileşir de ondan ayrılabilecek olursan benimle evlenmeni istiyorum.'' Cahit hayretle baktı Nükhet'e. ''Dur bakalım, bugün sende bir tuhaflık var. Ne oluyoruz?'' ''Seni başkalarına kaptırmak istemiyorum. Hepsi bu.'' Kim o başkaları? Duraksadı. Hafta başında Frankfurt'a gidiyorsun. İjler de seninle birlikte gidiyor. Almanya'ya gitmek zorundayım biliyorsun. Aslında bu gezi çok önceden kararlaştırılmıştı. İjler'i götürmesen olmaz mı? Ne oluyor sana? Yoksa İjler'i mi kıskanıyorsun? Aptallık etme. O kıza hiç güvenim yok. Ona değil, bana güvensen. Kız çok iyi Almanca biliyor. Bu adamlarla müzakere yaparken aralarında neler konuştuklarını bilmek çok işime yarıyor benim. Nüket sustu. Gözlerinde hafif bir ıslaklık belirmişti. Cahit bunu fark edince birden heyecanlandı. Dur bakalım, sen galiba ciddi ciddi seviyorsun beni. Seni aslında bir ana gibi sevdiğimi anlayabilecek misin? Cahit yeniden çömeldi Nüket'in yanına ve cılız karşı koyuşunu aldırmadan uzun uzun öptü dudaklarından. Sen anam değil kadınımsın dedi. Sana bayılıyorum. Birden bütün vücudunun tatsız bir duyguyla gerildiğini hissetti Nüket. Ne olur yapma dedi. Bir sıkıntı çöktü birden içime. Hem sen yorulmadın mı daha? Gücünü kanıtlamak zorunda değilsin. Deli. Sonra kucakladığı gibi kaldırdı onu ve yatak odasına götürdü. Bu kez kalın perlerin arkasına saklanmış olan sinsi motor ötürüsü ışık, çıplak aydınlıkta çok daha net kanıtları sabitleştirdi bir video kamerasının pelikülleri üstünde. Sevin, hastanedeki odasında dalgın dalgın televizyondaki Meksika dizisini izliyordu. Daha doğrusu izler gibi yapıyordu. Sargıların altında görünmeyen kaşları nedeniyle olağan dışı büyük görünen gözleri iyice kısıktı. Elindeki kumanda aygıtı ile sesini sonuna kadar kıstığı için televizyondaki film renkli olarak çekilmiş sessiz bir filmi andırıyordu. Yüzü ifadesiz ve solgundu. Arka tarafından kaldırılmış yatağında sırtına üst üste yığılmış olan yastıklara dayanıyordu. Odanın içi çiçek sepetleri, buketlerle renk renk bir çiçek serası gibiydi. İlhan, karşı duvarın kenarına yatağa dikey olarak konulmuş bulunan kanepeyle gevşekçe yayılmıştı. Uyuklamamak için kapanmakta direnen gözleriyle umutsuz bir savaş içindeydi. Fakülte yıllarında Ankara'da bir ara aynı hücrede birlikte eylemlere katılmış olduğu bir doktor sayesinde özel refakatçi kartı çıkarttırmıştı. Beklentinin aksine buna ne Cahit'in ne de büyük hanımın ses çıkarmamış olmalarına şaşırmamış değildi. Ama önemli olan hastasının yanında olabildiğince uzun kalabilmesiydi. Günleri sayılıydı, izni bitiyordu. Ayrılık saati yaklaşıyordu. Bunu şimdilik düşünmek bile istemiyordu. 3 gece, 5 gece sevdiği insanın yanında uyumasa ne olurdu? Keşke Cahit'in ta Ankara'dan Sevin'le birlikte getirmiş olduğu hemen hemen hiç konuşmayan hasta bakıcı da olmasa yanlarında. Sevin'in her hizmetini bırakmış olsalar tek başına daha iyi yapabileceğinden emindi. Kısa aralıklarla hemşirelerin biri gelip biri gidiyor, her yarım saatte bir hastanın tansiyonu ölçülüyor, nabzı sayılıyor, ateşine bakılıyor. Bir doktor saat başı gelip Sevin'in sinir ve göz reflekslerini kontrol ediyordu. Yemek çok erken yeniyordu hastanede. Sevin'in bir kolunda hala serum takılıydı. Ama yoğurt, çorba ve hoşaf gibi hafif şeyler yemeye başlamıştı. Yemeğini yedirmek için eğer büyük hanım yanlarında değilse İlhan, rahat rahat yemeğini yemesi için hasta bakıcıyı içeriye, hemşirelerin yemekhanesine yolluyordu. Kadıncağız Cahit'ten azar işitebileceği kaygısıyla "Hastamızı yoruyorsunuz" diye suçluyordu İlhan'ı. Sevin bunu kabul etmiyor, nöbetçi hemşirelerse tam tersine onun hastanın moralini düzelttiğini söylüyorlar. Sevin Hanım gözlerini açtığında karşısında İlhan Bey'i görünce birden canlanıyor diyorlardı. İlhan bir ara başının düştüğünü dehşetle fark ederek yerinden fırladı. Sevin gülmeye başladı. ''Çok mu şapşal bir halim var?'' dedi İlhan. ''İstediğim gibi yardımcı olamıyorum sana.'' Gözlerini büsbütün yumarak ''Sen olmasan ne yapardım ben?'' diye mırıldandı Sevin. ''Ben burada pineklemekten başka bir şey yaptığım yok ki. 3 gecedir gözünü kırpmadın. Fark etmedin mi sanıyorsun?'' İlhan susmayı yeğledi. Bana dayanma gücü veriyorsun sen İlhan abi. Neden bu kadar iyisin? Neden böyle yapıyorsun? Bütün yorgunluğunun birden kaybolduğunu hissetti İlhan. Yatağa yaklaşarak, "Bunu gerçekten öğrenmek istiyor musun?" dedi. "Neden?" Gözlerini kaçırdı. "Çünkü," dedi, "çünkü seni..." Sevin serbest elini kaldırarak susturdu onu. "Lütfen, lütfen İlhan abi. Ama bunun doğru olduğunu biliyorsun." Başını duvardan tarafa çevirdi. "Biliyorum," dedi. "Biliyorum ama şimdi burada, bu durumda. Ne olur, sonradan pişman olabileceğin şeyler söyleme." İlhan birden Hiram'ın kıs kıs gülerek "Moro romantiko" diyen alaycı sesini duyar gibi oldu. Dişlerini sıktı. "Asla," dedi.
Ayrım sonu.